Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Dey 1401, Hicri Kameri 17 Cemadüssani 1444 ve Miladi Takvimle 10 Ocak 2023 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Ferivar ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, çöl sömürgeciler için paha biçilmez gevher, ilahi önderler ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, son kargaşalarda ülkenin güçlü noktalarının yok edilmeye çalışıldığını söyledi. İran, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Meclis Başkanları bir araya geldi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı General Selami, düşmanı sakinleştir ve mağlup ederiz dedi. Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü, Fransız Yayın Kurumu'nun yargılanması gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri ilerlemesini engellemeye müsaade etmeyeceklerini belirtti. Ve Türkiye'de Hamas liderlerine yönelik baskının yalandan ibaret olduğu ifade edildi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi dün sabah saatlerinde Kum şehrinde devrim öncesi tarihi kıyamın yıl dönümünde bazı gruplar ile görüştü. İslam İnkılabı lideri bu görüşmede devrime yol açan tarihi olayların büyük tecrübeler içerdiğini, ilahi bir sünnet çerçevesinde olduğunu, İran'ı Amerika'nın yağmacı ve kanlı pençesinden kurtardığını belirterek 43 yıl önce İslam Cumhuriyet devirme yönünde Carter'in talimatının ardından Amerikalılar propaganda sayesinde bu yönde adım atmaya çalıştı. Ancak bu kaos olaylarında da görüldüğü gibi İran milleti yetkililer tabii ki ilahi faz sayesinde büyük işler yaparak zayıf noktalarını giderdi ve hedeflerine doğru daha hızlı bir şekilde ulaşmaya çalıştı dedi. İslam İnkılabı lideri bu olaydan ders alınmasının önemine vurgu yaparak Kum'un devrimci ve mümin halkının bayraktarı olduğu büyük hareket, diktatör rejiminin devrilmesine, İran'ın batı ve batının hegemonyasından kurtulmasına, İran'ın İslami ve tarihi kimliğinin ihya olmasına yol açtı. Çünkü Pehlevi dönemi İran'ı Amerika'nın askeri siyasi sulta kültürünü altına altında eziyordu. Ancak bu devrim bizi kurtardı dedi.
Türkiye, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti Meclis Başkanları, Asya Parlamenter Asamblesi, APAR'ın oturum aralarında üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Milletin Evi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Asya Parlamenter Asamblesi'nin 13. Genel Kurulu aralarında Türkiye, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti Meclis Başkanları ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmek, derinleştirmek ve ilerletmek, ayrıca bölgesel sorunları çözmek için bir araya gelerek görüş tatisine bulundular. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Azerbaycan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sahibe Gaffarova bölgenin önemli konuları üzerinde görüş tatisinde bulundular. Ayrıca pazartesi günü resmi görüşmelerin oturum aralarında Türkmenistan Parlamento Başkanı ve Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı İran İslami Şura Meclis Başkanı ile bir araya geldiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde değişen uluslararası dinamiklerde çok taraflılığın teşvik edilmesi temasıyla düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi'nin 13. Genel Kurulu 8-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılıyor.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin küresel ve bölgesel anlamda iyi ilişkiler olabileceğine dair umutlarını dile getirerek her türlü jeopolitik değişikliği kabul etmiyoruz dedi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün akşam Asya Parlamenter Asamblesi'nin toplantısına katılmak için Türkiye'de bulunan İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf oturum aralarında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gaffarova ile bir araya geldi. Bu görüşmede İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin parlamenter, ekonomi ve siyasi alanlardaki ilişkilerinin önemine değinerek komşu ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti için özel şartları bulunmakta ve ikili ilişkilerin yanı sıra parlamenter ilişki imkanı da ilişkilerde ciddi rol oynayabilmektedir dedi. Galibaf sözlerinin devamında şunları söyledi. Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda net bir duruşumuz var ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile ticaret ve transit mübadelelerini geliştirmeye hazırız dedi. Gaffarova da bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülkeyi bir araya getiren sadece coğrafi şartlar ve sınır yakınlığı değil, İkimiz de Müslümanız ve İran halkının büyük bir kısmı Azerice konuşuyor dedi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı düşman sakin değil ancak biz onu sakinleştirir sonra yeneriz vurgusunda bulundu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre General Hüseyin Selami, Tuğgeneral Ahmet Kazimi ve Ali Şuşteri'nin şehadet yıl dönümü anma töreninde düşmanın İran'ı geri kalmış bir ülkeye dönüştürmek istediğini belirterek, bugün düşmanın savaş odalarına baktığınızda düşmanın fikir odasında mutlaka İran'ın bir haritası mevcuttur ve onlar İran'ı yenmeyi planlıyorlar diye kaydetti. General Selami şu ifadeleri de sözlerine ekledi. Son yıllarda yaşananlara dikkat ederek Suriye ve Irak'a bakarsak, o zaman düşmanların, Müslümanların topraklarında İslam ümmetinin neler yaptığını görürüz. Düşmanın hediyesi yoksulluk, esaret, sefalet ve zavallılıktan başka bir şey değildir.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, son huzursuzluklarda polisin sabır ve direnişle düşmanı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tümgeneral Muhammed Bageri, pazartesi günü ülkenin polis teşkilatının başkomutanını onurlandırma töreninde son 3,5 ayda yaşananlar güvenliğin konumunu daha da hissettirdiğini belirterek, güvenlik yoksa siyasi faaliyet de olmaz, güvenlik olmazsa cami ve namaz bile olmaz dedi. Tümgeneral Bageri sözlerinin devamında, şu ifadelere vurgu yaptığı son dönemde yaşanan olaylarda polis güçleri güvenlik sorumluluklarını yerine getirirken ülkeye güvenlik ve huzurun geri gelmesi için ülke çapında güvenliği sağlamak amacıyla sokaklara çıktı. Tümgeneral Bagheri ayrıca polisi akıllı hale getirmenin polis teşkilatında takip edilmesi gereken bir konu olduğuna işaretle akıllı polis kriz dönemlerinde alanı yönetebilir dedi. İran Polis Teşkilatı'nın eski başkomutanı ve bu teşkilatın yeni komutanını onurlandırma töreni resmi ve askeri yetkililerin katılımıyla yapıldı ve Tuğgeneral Ahmet Rıza Rağ'dan resmen İran Polis Teşkilatı'nın başkomutanı oldu.
Anayasayı Koruma Konseyi sözcüsü Fransız yayınına dava açılmamasının Fransa iç hukukunun yanı sıra ırk ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğunu söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hadi Tahan Nezif yayımladığı bir tweet mesajında şöyle yazdı. Bir milletin dini ve siyasi merciliğine yönelik küstah hakaretler ve Fransız hükümetinin insan hakları iddiasına rağmen bu çirkin eyleme karşı sessiz kalması Batı'nın kanun ihlallerini bir kez daha göstermiş oldu. Tahan Nezif ayrıca Fransız Küstah Dergisi hakkında kovuşturma yapılmamasının, Fransa iç hukukunun yanı sıra her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğunu açıkladı. Fransız yayın organı Charlie Hebdo'nun İran'ın dini merciliğine, kutsallıklarına, dini ve milli değerlerine hakaret içeren aşağılayıcı eyleminin ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Brezilya'nın demokratik ve devlet kurumlarına yönelik taciz eylemleri, huzursuzluk, kamu malına zarar verme ve saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Brezilya'nın yeni Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın tahlif töreninin ve hükümetinin resmi olarak başlaması üzerinden yaklaşık bir hafta geçtiği bir sırada bu ülkenin eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun taraftarları Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı binalarına saldırdı. Saldırının ardından Brezilya güvenlik güçleri hükümet binalarına saldıran en az 150 Bolsonaro taraftarını tutukladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Brezilya'nın demokratik ve devlet kurumlarına yönelik taciz eylemleri, huzursuzluk, kamu malına zarar verme ve saldırıdan duyduğu endişeyi dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti halkın oyu ve iradesinden kaynaklanan hükümetin gölgesinde Brezilya'da istikrar, güvenlik ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyor, dedi.
İran Şehitler ve Gaziler Kurumu'nun Sosyal ve Dayanışma İşler Yardımcısı, Ukrayna uçağında şehit olanların ailelerine 150 bin dolar tazminat ödeneceğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'na demeç veren Mahmud Pakdil, şu ana kadar Ukrayna yolcu uçağının şehit ailelerinden 77 kişinin bu kurumun desteğini aldığına değinerek, bu olayın her bir şehidi için 150 bin dolar tazminat ödenecek. Bu uçakta hayatını kaybeden İran vatandaşlarının şehit olarak anılması kararlaştırıldı ki bu kurumun desteğinden yararlanacak, dedi. Bilindiği üzere 8 Ocak 2020'de Ukrayna Uluslararası Hava Yolu'na ait Boeing 737 İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Kiev'e doğru havalandığı sırada Tahran'ın yakınlarında kasıtsız bir hava sarma ateşi nedeniyle düştü ve tüm yolcu ve mürettebatı hayatını kaybetti.
İran Karayolları ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ulaştırma Yardımcısı, İran-Rusya'nın Reşt-Ankara Demiryolu Projesi'ni nasıl katlayacağını ve yatırım yapacağını belirlemek için 16 maddelik anlaşma teklifini sundu, dedi. Reşt-Astara Demiryolu Projesi'ni ülkedeki en önemli demiryolu projesi olarak değerlendiren Şehriyar Efendizade şunları söyledi. 162 kilometre uzunluğundaki bu demiryolu hattı Bender Abbas'tan Reşt'e ve Reşt'ten sonra Astara'ya uzanan Kuzey-Güney Koridorunu tamamlıyor ve projenin tamamlandığı takdirde İran-Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Rusya ve Kuzey Avrupa'ya bağlanacak. Efendizade iki ülkenin tasarımı, işletilmesi ve katılımı da dahil olmak üzere Kuzey-Güney Koridoru projesindeki Rus yatırım türünün müzakere edildiğine işaretle Reşt-Astara Demiryolu Projesi ülkenin transit geçişinde hayati bir rol oynuyor ve İran ile Rusya'nın 13. ortak toplantısında 2023 yılına kadar 10 milyon ton malın taşınması konusunda anlaşmaya varıldı, dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye yerleşkesi BMC işletmesinde düzenlenen yeni nesil fırtına obüsleri teslimat törenindeki konuşmasında teslimata gerçekleşecek olan 6 adet yeni nesil fırtına obüslerinin millete ve orduya hayırlı olmasını diledi. Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar olan Türkiye'nin savunma ihracatına değinen Erdoğan, geçen sene bu rakamın 4 milyar 400 milyon dolara ulaştığını kaydetti.
Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre birçok anket şirketi Türkiye'de iktidar partisi AKP'nin oylarının düştüğüne ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortağı Devlet Bahçeli'nin iktidar sahnesinden çekileceğine inanıyor.
Bir anketin sonuçlarına göre Türkiye halkının yaklaşık %73'ünün Moskova ile iyi ilişkilerin kurulmasını isterken yaklaşık %60'ının Rusya'yı dost ülke olarak nitelendirdiği ortaya çıktı. TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Aydınlık Haftalık Dergisi'ne verdiği röportajda şunları söyledi. Anket sonuçları Türk vatandaşlarının Batı'dan çok Rusya'ya güvendiğini gösterdi.
Türkiye polisi iki Orta Asya vatandaşını IŞİD terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle tutukladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tacikistan ve Özbekistan vatandaşları olan bu kişiler İstanbul'da polis ekipleri tarafından takibin ardından 31 Aralık'ta ve yılbaşına birkaç saat kala tutuklandılar.
Hamas İslam liderini şarketi sözcüsü İbranice yayın yapan Haaretz gazetesinin Türkiye'deki Hamas liderlerine baskı uygulandığı yönünde çıkan haberlerin yalan ve temelsiz bir iddiadan ibaret olduğuna vurgu yaptı. Filistin Enformasyon Merkezi'nin raporuna göre Hazım Kasım bu gibi haberlerin yayımlanmasının Siyonist düşmanın Hamas hareketi ve liderlerine yönelik iddiaları ve medya propagandası doğrultusunda yapıldığını belirtti.
Haber kaynakları Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin yakınlarındaki Siyonist askeri kışlasının komuta karargahında patlama meydana geldiğini bildirdi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist Ordu Radyosu Cenin yakınlarındaki Siyonist askeri kışlalarının komuta karargahında bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Bu radyo patlamada kimsenin yaralanmadığını ve kazanın nedeninin araştırıldığını iddia etti.
Ve Irak Fetih Koalisyon temsilcisi yaptığı açıklamada eski Başbakan Mustafa El-Kazimi'nin yargılanma korkusundan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtığını bildirdi. Mehr Haber Ajansı'nın dünkü raporuna göre El-Ronahi internet sitesi Fetih Koalisyon'un Irak parlamentosundaki yardımcılarından biri olan Ali Türki El-Cemali'den naklen aktardığı haberde Irak eski başbakanı hakkında yapılan şikayetler nedeniyle kovuşturmadan kaçmak için 3 hafta önce Irak'tan kaçtığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin kargaşadan hedefi ülkenin güç odaklarını yok etmek istediklerini belirtmesinin üzerine. Mahsa Amini'nin ölümü bahanesiyle İran'da yaşanan son kargaşa olayları, dış düşmanların bu konuyu İran iç işlerine müdahale ve de kargaşaları daha da kışkırtmak için bir fırsat olarak suistimal etmesine sebep oldu. Aslında son kargaşalarda Amerika, Avrupa ve Siyonist rejimin siyasi liderleri, onların medya kuruluşları ve de İran International gibi Batı destekli Farsça yayın yapan düşman medya, üzücü bir olayı suistimal ederek İran halkının haklarına destek sloganı ile kargaşacılar ve kamu güvenliğini bozanlara büyük destekler verdiler. Batılılar ve özellikle Amerikalılar sanal dünya ve internete karşı yaptırımların kaldırılması gibi vaatler ve de müdahaleci tutumlar sergileyerek kendilerince kargaşaları alevlendirmeye çalıştılar. Fakat tam bir başarısızlık yaşadılar. Bir sonraki etapta Batı bloğu yani Amerika ve Avrupa Birliği, Kanada ve Avusturya'nın yanında birkaç kademede İran'da birçok yetkili ve kurumu kargaşalara karşı mücadele bahanesiyle yaptırım listesine aldılar. İran halkına destek bahanesiyle uygulanan bu yaptırımlar, uluslararası yasalar ve Birleşmiş Milletler bildirgesine tamamen aykırı olarak bağımsız bir ülkenin iç işlerine karışma sayılırken, Batılıların İran halkına karşı sadakatsiz tutumunun bir diğer belirtisidir. Batılılar ister üst düzey yetkililer konumunda veya ister kendi medya propagandalarında değindikleri iddia, İran halkının zayıf noktaları ve eksiklikler ve kendi hoşnutsuzlukları nedeniyle sokaklara indiydi. Halbuki bu iddianın tam tersine Batı'nın İran'ın çeşitli alanlardaki ilerlemesinde kapıldığı korkular, onların kargaşalara ve huzursuzluklara verdikleri desteğin ana sebebiydi. İran, Batı'nın muhalefetlerine rağmen nükleer teknoloji, başta füze ve İHA olmak üzere askeri kabiliyetler, çeşitli bilimsel, sanayi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda göz kamaştırıcı ilerlemeler yaşarken, Batı'nın İran'ı geri bırakmak ve hızlı ilerlemesini engelleme hedefleri boşa çıkarttı.
İran İslam Cumhuriyeti son 40 yılda çeşitli ekonomik, sosyal, askeri, sanayi ve tarımsal boyutlarda ve ileri teknolojilerde göz kamaştırıcı ilerlemeler kaydetmeyi başardı. Bu konu hatta düşmanlar tarafından bile itiraf edildi. İran İslam İnkılabı'nın zaferi ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurulması ardından geçen 40 yılda kendine yeterlilik alanı ve iç kabiliyetleri geliştirme konusunda önemli adımlar atarken, petrol ve doğal gaz, petrokimya, ağır sanayi ve benzeri stratejik alanlarda dışa bağımlılığı önemli oranda azaltmayı başardı. Öte yandan genç İranlı bilim insanları ve araştırmacılar, nanoteknolojiyi, kök hücreler ve uzay endüstrisi gibi ileri teknolojiler alanında çarpıcı başarılara imza attılar. İran ayrıca bilimsel ve akademik gelişme yolunda çarpıcı bir ilerleme kaydetmeyi başardı. Üniversite sayısındaki önemli artış, İran'daki bilimsel büyümenin bir başka ölçüsü olarak kabul edilebilir. İran'da devrimden önce yaklaşık 15 olan üniversite sayısı bugün 2640'ı geçmiş durumda. İslami İran'ın düşmanları askeri caydırıcılık gücünün yanı sıra İran'ın dinamik dış siyaseti ve de çeşitli ekonomik, ticari, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel alanındaki kabiliyetlerinin artması ve mutasyon gibi ilerlemelerinden şiddetle korkuyor. Bu konu onların İran'a karşı düşmanlıkları ve İran İslam Cumhuriyeti'ni herhangi bahane ile zayıflatmak için düşmanlığının sebebidir. İslam İnkılabı rehberi dün Kum halkının 9 Ocak 1978 kıyamı yıl dönümünde bu kentten bir grupla görüşmesinde bu konuya değindi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bazı yabancı medya ve kişilerin İran'da yaşanan olayları anlatırken sokağa inenlerin ülkedeki ekonomik veya yönetim zafiyetine karşı olduklarını ileri sürdüklerini, halbuki bunun doğru olmadığını, olaylarda ülkenin kuvvetli yönleri ortadan kaldırılmaya çalışıldığına işaretle bunların ihanet olduğunu ve sorumlu kurumlarının da bu ihanetlere adil ve ciddi şekilde karşılık verdiklerini ve vermeleri gerektiğini belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Galibaf'ın Asya Parlamenter Asamblesi'ne katılması konusunda. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Asya Parlamenter Asamblesi APA 13. Genel Kurulu'na katılmak için Türkiye'ye gitti. Galibaf'a Türkiye ziyaretinde İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Yakup Rızazade'nin yanı sıra bazı milletvekilleri eşlik ediyor. Galibaf, Türkiye'ye girişinden hemen sonra Asya Parlamenter Asamblesi APA Genel Sekreteri Muhammed Rıza Mecidi ile bir araya geldi. Asya Parlamenter Asamblesi APA 13. Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve APA Başkanı Mustafa Şantop'un ev sahipliğinde 9-10 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Toplantıya 7 ülke meclis başkanları ve 4 ülkede başkan yardımcıları seviyesi katılırken Asya'dan 25 ülkenin üst düzey yetkilileri de toplantıda hazır bulunuyorlar. APA'dan İran Parlamenter Heyeti dönem başkanı Ali Alizade, Asya parlamenterlerinin halkın temsilcileri olarak çok boyutlulukta rol aldıklarını ve İran'ın da katılımı ile bölgedeki meslektaşları ile işbirliğini duyurduğunu belirtti. Dün APA 13. Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Galibaf, toplantıyı mükemmel bir şekilde düzenlemesi için gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi, özellikle de Türk mevkidaşı Mustafa Şentop'u takdir etti. Galibaf konuşmasının devamında uluslararası düzenin bir geçiş döneminden geçtiği bir ortamda Asya ülkeleri işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirerek tek taraflılığı reddetmelidir dedi. Son yıllarda bölgesel ve kıtasal kurumların oluşturulması dünyada benzeri görmemiş bir büyüme gördü. Özellikle son yıllarda çeşitli boyutlarda büyüme ve gelişme süreci Asya kıtasında şekillenmekte ve yükselen ekonomiler olarak bilinen ülkelerin çoğu bu kıtada yer almaktadır. Uluslararası sistemdeki gelişmeler ve çok taraflılığa dayalı çok kutuplu bir sistemi geliştirmeye çabası dikkate alındığında Asya bu alanda önemli bir rol oynayabilir.
Kıtanın uluslararası örgütlerinden biri olan Asya Parlamenter Asamblesi, Avrupa ve Afrika parlamentolarından farklı olması ve kıtasal kurum inşası alanındaki deneyim eksikliği nedeniyle büyüme ve mükemmellikten hala uzak olmasına rağmen gerekli yöntemleri kullanma ve engellerin kaldırılması halinde ortak çıkarların temini için yüksek bir potansiyele sahiptir. Eylül 1999 Dakar toplantısında demokrasi, insan hakları ve bölgesel istikrarın gelişmesi hedefiyle kurulan Barış İçin Asya Parlamentolar Birliği'nin adı 12-14 Kasım 2006 tarihinde Tahran'da düzenlenen 7. toplantısında Asya Parlamenter Asamblesi APA olarak değişti. Asya Parlamenter Asamblesi İslam Konseyi'nin bölgecilik ve parlamenter ekonomik diplomasisinin geliştirilmesi için önemli diplomatik kapasitelerden biridir. APA ayrıca siyasi inisiyatifler sunarak gerginliğin azaltılması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu arada İslami Şura Meclisi'nin APA'nın kurulması ve önem kazanması, Tahran'da daimi sekreterliğinin kurulması, ayrıca daimi sosyal ve kültürel komitede İran İslam Cumhuriyeti Başkanlığı Asya Parlamenter Asamblesi oturumlarında yasama gücü etkinliği kapasitesini hissedilir şekilde güçlendirmiştir. İranlı parlamenter heyetinin Asya Parlamenter Asamblesi'nin Türkiye Antalya oturumuna katılmasının İran için olumlu sonuçları olacağı tahmin ediliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20'de 1401, Hicri Kameri 17 Cemadüssani 1444 ve Miladi 10 Ocak 2023 Salı. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 20'de 1395'te İran'ın bilimsel kalıcı çehrelerinden Menkılap Yüksek Kültürel Konsey üyesi Dr. Ali Şeriat Medari vefat etti. Hicri Şems'i 1302'de Şiraz kentinde dünyaya gelen şeriat medarı yıllarca Amerika'da eğitim gördü, ardından İran'a geri döndü. İran'da Hicri Şems'i 1344'te Şah rejimine karşı siyasi faaliyetlerde bulunmaktan dolayı Amerika'da ders vermek zorunda kaldı. Şeriat medarı bilimsel ve kültürel hizmetlerinin takdir edilmesi dahilinde İran İslam Cumhuriyeti'nin birinci derece bilim ve eğitim madalyası ve ülkenin kalıcı bilimsel çehresi plaketi aldı. Doktor Şeriat Medarı yaşamı boyunca süren bilimsel çabanın ardından 20 Dey 1995'te Şiraz'da 93 yaşında vefat etti. ...171 yıl önce bugün Hicri Şems'i 20 Dey 1230'da İran önünde gelen en liyakatlı ve siyasi şahsiyetlerinden Mirza Taki Han Emir Kebir katledildi. İran'ın ortasındaki bir köyde yaşayan Emir Kebir babasıyla birlikte Gacar Muhammed Şah'ın sadrazamı 2. Kaymakam hükümetinde görevler aldı. Emir Kebir Muhammed Şah'ın kifayetsizliği neticesinde İktidarında meydana gelen karmaşıklığa çeki düzen verdi ve yabancıların İran'a müdahalelerinin sınırlandırılması yönünde ciddi girişimlerde bulundu. Emir Kebir Gacar Şahı tarafından görevinden azledildi ve İran'ın orta kentlerinden Kaşan'a sürgün edildi ve bugün Kaşan'ın Fin Hamamı'nda Gacar Şahı görevlilerince katledildi. ...920 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Cemadüsani 524'te Arap şair ve edeb Bara Bağdadi vefat etti. Hicri Kameri 443'te dünyaya gelen Bağdadi, nahiv ve lügat bilimlerinde kendi döneminin en ünlü bilim adamı sayılıyordu. Bağdadi'nin en ünlü eseri Şiir Divanı idi. Bağdadi 81 yaşında gözleri görme kabiliyetini yitirdiği bir sırada hayata veda etti. ...124 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Cemadüsani 1320'de ünlü alim ve fakih Hac Mirza Hüseyin Nuri vefat etti. Mirza Hüseyin Nuri lakaplı Mirza Hüseyin bin Taki Muhammed Ali Nuri Hicri Kameri 1254'te İran'da Mazandıran'ın Nur kentinde dünyaya geldi. O din ilimleri Şeyh Iraki ve Şeyh Murtaza Ensari gibi alimlerin nezdinde öğrendi. ...857 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Cemadüsani 587'de Müslümanlarla Hristiyanlar savaşçılar arasında vuku bulan Haçlı Savaşlar sırasında Akka Siyasi Anlaşması imzalandı. ...93 yıl önce bugün 10 Ocak 1927'de Sinema Bilimleri Sanat Akademisi Oscar kuruldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Altılı Masa'nın son toplantısında milletvekili listeleri de gündeme geldi. Seçime 3 partiyle girilebilir.
Karar.
Vesayet yok, ortak akıl var.
Yeni Asya.
Kuraklık korkutuyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara, 8 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde seçim manevraları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçim tarihi yaklaştıkça hükümet bütün kozlarını oynamaya başladı. Asgari ücrete gelen %55'i varan zammın ardından emekli ve memura yapılacak zam konusunda iktidara yakın kesimler dahil en az %35 ila 40'lık bir zam konusunda millete beklenti oluşmuştu. Son yıllarda TÜİK'in açıkladığı rakamlara neredeyse güvenen kalmadı. Zamlar bu kurumun açıkladığı enflasyon oranına göre yapıldığı için çalışan emekli kesim yapılan zamlardan memnun olmuyor, hayal kırıklığı yaşıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hayat pahalılığı artık insanları zorlarken, alım gücü iyice düşmüşken, çarşı pazarda vatandaş enflasyonu %150-200 hissederken TÜİK yine yaptı yapacağını ve iktidarı hayli sevindirdi. Aylık %1.8, yıllık %15.4 açıklayınca bu oranda zam yapılacağı ortaya çıktı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 9 puanlık artışla zam oranını %25'e açıkladı. Ama bu zam beklentilerin çok altında kaldı. Zamma açıklandığı andan itibaren çok yoğun tepkiler gelmesi üzerine Erdoğan ertesi gün kararını değiştirip 5 puanda daha zam verip emekli ve memur maaşlarını %30'a çıkaracağını açıkladı. Bu oranda beklentileri karşılamadı. Bir gün önce %9 ek zam yapılırken neden %14 yapılmadı sorunun cevabı da yok. Tek adam sistemi deyince birileri kızıyor ama %50 dese bütçenin bu zammı kaldıramayacağını hiçbir bakan söyleyebilir ya da itiraz edebilir mi? YT 3600 sözleşmelilere kadro gibi sorunlu kadrolarda da böyle olmamış mıydı? Muhalefetin ısrarla gündemde tutması, bazı sivil toplum kuruluşlarının kamuoyu oluşturmasıyla eksik de olsa bu konularda hal yoluna gidiyor. Gerçi seçim yaklaşmasa ne tepki dinlenir ne vatandaşın hali görüldü. Orası da başka bir konu. Zam yapıldı ama asgari ücretin altında maaş alan emekli ile asgari ücretli arasındaki makas yine arttı. Tam manası ile emekli artık açlığa mahkum edilmiş oldu. Oysa İTO enflasyon oranını %93, ENAG 137.55 olarak açıkladı. Bir yıl içinde bazı temel maddelere yapılan zamlar hatırlatmakta fayda var. Şeker %340, doğalgaz %300, elektrik %260, benzin %238, ayçiçek yağı %210, et, süt %195, mutfak tüpü %190, ekmek, un %108, otogaz %162 zamlanırken TÜİK'e göre enflasyon %64,27. Ondan sonra millet resmi rakamlara inanmayınca kızıyorlar.
Ahmet Taş getiren 8 Ocak tarihli Karar gazetesinde hukuksuzluk seçime ne kadar etkiler? Başlığı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her şey seçime endeksleniyor. Yaşananların başına da ya da sonuna ne kazandırır ne kaybettirir sorusu konuyor. İktidar ya da Tayyip Erdoğan da adeta bir kader seçimine girmiş olmanın çabasıyla bu bize kazandırır diye sunulan her şeyi peşi peşine bazen kazandırsa bile yarınları kaybettireceği kesin olan şeyleri heyecanı belki telaşı fark edilecek tonda devreye sokuyor. Bir konu var. Seçim hesabında herkes varsa yoksa ekonomi her şeyi gölgeler derken sandıklara nasıl yansıyacağı ihmal edilen bir konu. Hukuksuzluk, adaletsizlik diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şu Sinan Ateş cinayetinin bir yerinde de o mesele gelip gündeme oturuyor. Bakın içinizdeki düşünceleri, bu işin örtbas edilebileceği gibi bir kaygı defreşmiyor mu? Bahçeli derin derin susuyorsa bir bildiği var denmedi mi? Bahçeli'nin duruşunun iktidarı bir biçimde etkilediğini dünya alem bilmiyor mu? O milletvekili evine sığınan tetikçiyi polise vermemek için siz gidin sahibiniz gelsin derken nereden cesaret alıyor? Polis bu defa farklı çalışıyor derken siyasetçilerin mafyacılarla birlikte sergilenen çarpık fotoğrafları arasında bir umut arayışında değil miyiz? Maktulün eşi devletimiz büyüktür derken aslında ve zımnen kamuoyundaki kaygıları dindirme çabasında gözükmüyor mu? Hukuksuzluk, adaletsizlik dedim. Çok boyutlu var o meselenin. Cezaevindeki hastalar, yaşlılar mesela. Vural Avar'ın 85 yaşında cezaevinde ölümüyle bir kere daha gündeme geldi konu. Daha önce ağır kanser hastalarını bile çıkarmadılar cezaevinden. Hastanın durumu adli tıp kurumuna iletiliyor ve oradan bu adam, bu kadın cezaevinde kalabilir hükmü geliyor. Kalsınlar. Ne zamana kadar? Vücutları çürüyünceye ve tabutları çıkıncaya kadar. Vural Avar işi belli ki sarstı bir yerleri. 28 Şubat'tan mahkum edilen bir general o. Rütbeleri sökülmüş, er statüsüne indirgenmiş, o sebeple tabutunun üzerine bayrak konulmamış, genelkurmay bir çelenk bile göndermemiş. Kocatepe Camii'nde toplanan silah arkadaşların öfkesi hissediliyor. Bunu mu gördü iktidarda Adalet Bakanlığı cezaevlerine hastaların başvurusuna bakmaksızın durumlarını tespit genelgesi yayınladı? Eminim konuya duyarlı her yazarın ya da Ömer Faruk Gergelioğlu gibi her duyarlı milletvekilinin çekmecesinde onlarca cezaevi mektubu vardır. Bu insanların ahı, yakınlarının ahı hiç etki etmez mi seçimi? Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı yansıdı medyaya şu başlıkla. Sohbetlere katılma ve sendika üyeliği, örgütü üyeliği olmaz. Bu bir FETÖ dosyası. Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi önce açığa alınan BCŞ isimli öğretmeni 2017'de FETÖ ile iltisaklılık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmış, sanığın temyiz talebi de reddedilmiş. Kararın 2019'da kesinleşmesinin ardından BCŞ Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuş. Dosya üzerindeki incelenmesi tamamlayan Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararla suç ve cezaların kanunliliği ilkesinin özel hayatı, saygı ve sendika hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar veriyor. Anayasa Mahkemesi kararı detaylıca incelendiğinde görülüyor ki, bugüne kadar FETÖ ile bağlantılı belki binlerce karar havada kalıyor.
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca 8 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde iktidarın sınırsız sermayesi, pişkinlik başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her şey tükenir, o tükenmez. Kaynağın her çeşidi harcandıkça, kullandıkça en azından azalır. Tükenmeye yüz tutar ama pişkinliğin bir sonu, bir sınırı asla yoktur. Pişkinlik hem sınırsız hem de masrafsız bir sermayedir. Harca harca bitmez. Dedikleri cinsten. Yeniden değerleme oranları dedikleri pasaport harcı, trafik cezaları gibi yani devletin alacağı kalemlerde zam oranları %100, %20 olarak karşılanırken, emekliye ve memura yapılan önce %25, sonra da 5 puanlık artışla %30'luk zammı büyük lütuf ve ihsan olarak pazarlamak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son bir sene içinde %100'ün altında zam gören sadece ve sadece marketlerdeki poşet fiyatlarıdır. İkinci bir örnek gösterilemez. Hal ve gidişat böyleyken, yukarılarda bir yerlerde üst düzey bürokrat dedikleri mevkilerdeki birini eşiyle birlikte aldıkları maaş sayısının 4'ü 5'i geçtiği hatırlatılıyor ve gayet pişkin pişkin maaşlarından bir kısmını hayır ve hasenata harcadıklarını beyan ediyor. Bürokratların bazı bakan yardımcılarının muhtelif kurumlardan aldıkları maaşlar, aldıkları huzur hakları, yönetim kurulu üyeliklerinden aldıkları ek ücretler belgelerle, bilgilerle açıklanıyor. Toplamda aldıkları maaşların %1000'lerden başladığı ilan ediliyor ve fakat muhataplardan tek kelimelik dahi açıklama yok. Pişkinliğin bu kadarı, böylesine derin pişkinlik, dar gelirli milyonlarca aileyi, geçinme ve barınma sıkıntıları içinde tahsilini sürdürmeye çalışan öğrenci kesimini adeta pişirip bir kenara bırakıyor. Bilindiği gibi dünya çapında en fazla ihale alan 10 büyük şirketten 5 tanesi bizim ülkemizde yer alıyor ve bu kocaman şirketlerin vergi borçları şimdiye kadar yüzlerce defa silindi ve silinmeyi de devam ediyor ama bunu gerekçesi bir türlü açıklanmıyor. Sebep ne ki kamu ihalelerinden, dolayısıyla milletin vergilerinden oluşmuş hazineden trilyonları kazanan, gelecek nice 10 yıllar boyunca da kazançlarını garanti etmiş olan bu devasa şirketlerin devleti olan borçları siliniyor. Silen taraftan da, borçları silinen taraftan da bir türlü bir açıklama gelmiyor. Bu kadar pişkinlik fazla değil mi? Bir tarafta geçim sıkıntısından kıvranan, tenceresinde aşı kaynamayan, aşı pişmeyen geniş halk kitleleri, diğer tarafta da haksız olarak elde ettiği hesapsız servetini sınırsız pişkinlik ve israf içinde harcamaya çalışan bir avuç mutlu azınlık. Pişkinliği de bir sonu, bir sınırı olmalı değil mi?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsre'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsre'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsre'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Çöl sömürgeciler için paha biçilmez gevher.
Değerli dinleyiciler, sömürgeci güçler hedeflerine ulaşmak için çeşitli yollara başvuruyorlar. Bu yollardan biri sinema ile hedef ülkeleri algı operasyonu yürütmektir.
Bu konuda sizlerle Hollywood yapımı iki filmi ele almak istiyoruz. Bunlar Arabistan'ın Lawrence ve diğeri de Çöl Kraliçesi'dir.
Avrupa hükümetleri 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında sömürgeci politikalarını gerçekleştirmek amacıyla Batı Asya'ya giden sözde oryantalistlere karşı özel bir bakış açıkları ve destekleri vardı. Bu kişiler ağırlıklı olarak casus teşkilatları ve devlet bakanlıklarıyla işbirliği yaptılar ve en önemli eylem ve görevlerinden biri de İslam dünyasına ve Müslüman ülkelere sızmak, kültürlerini tanımak ve daha az bilinen tarihi bina ve yapılardan bilgi toplamaktı.
Bu şahsiyetlerden Alman Wasmus, Arabistanlı Lawrence, Gertrude Bell ve daha sonraki yıllarda Anne Miss Lambton İslam dünyasını araştırmacı, hatta askeri danışman rolüyle gezen ve çoğu zaman dönemin hükümetleriyle ilişkide olanlardan bazılarıdır. Hollywood'daki yönetmenler ve film yapım şirketleri de bu ajanların emperyalist hedeflerini ilerletmedeki önemi ve konumu nedeniyle bu insanların yaşamları hakkında filmler yaparak onlardan birer kahraman yarattılar.
Arabistanlı Lawrence ve Gertrude Bell'in hayatları Amerikan şirketlerinin yatırımıyla filmlere aktarıldı. Thomas Edward Lawrence'in Bilgeliğin Yedi Sütünü adlı uzun biyografik hayatı, Lawrence'in hemşehrisi ve İngiliz yönetmeni David Lean için ilginç ve hamasi bir anlatımdı. Öyle ki 1962'de Amerikan film şirketi Columbia'nın yatırımıyla Peter O'Toole'in oyunu ile 4 saatlik uzun bir film çekti. Arabistanlı Lawrence filmi onun bir motosiklet kazası sonucu ölüm sahnesiyle başlar ve ardından yönetmenin bu İngiliz subayının çalkantılı hayatını ve Osmanlı İmparatorluğunu yenmesi için Mekke Şerifi Hüseyin'e ve başta Faysal olmak üzere evlatlarına destek çabalarını filmde anlatmasıyla devam eder.
Arabistanlı Lawrence, Arap isyanının başlamasında önemli bir rol oynayan İngiliz ordu casusu Thomas Edward Lawrence'in Arabistan'daki görev sürecinde yaşanan olayları konu alıyor. Kuzey Afrika'da genç bir teğmen olan Lawrence'in bir teklif üzerine Arabistan'a gözlemci olarak gitmesi ve zamanla bölgede isyan çıkaran Araplara yardım etmesiyle artık Arabistan topraklarına İngilizlerin de eli değmiş olur. Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtılan Arap halkı İngilizlerle işbirliği içerisine girerek Osmanlı Devleti ile çatışacağı bir savaşa sürüklenir. Yapım, dönemin tarihinde önemli yeri olan Thomas Edward Lawrence'in anılarından gazeteci Jackson Bentley'nin araştırmalarıyla sinemaya aktarılmıştı.
Yönetmen David Lean bu filmde Lawrence'in ahlakını ve davranışlarına odaklanarak özellikle Britanya olmak üzere Avrupa sömürge ülkelerinin Batı Asya'ya müdahalesinin olumsuz etkilerini göstermemeye çalışıyor. Fakat buna mukabil bir asker ve casus olan Lawrence'den bir kahraman yaratıyor. Arap dilini ve farklı lehçeleri öğrenmede Lawrence'in olumlu bir imajını yarı sıra Hicaz ve çölün doğasına olan hayranlığı da bu hikayenin devamı niteliğindedir.
Film Lawrence'in şimdiki Suudi Arabistan'da Arap kabilelerinin birleşmesindeki rolünü ve Osmanlı İmparatorluğunu yenmedeki başarılarını abartarak sona eriyor. Ancak film İngiltere dahil sömürgecilerin müdahalesinin sonuçlarının ve Hicaz'da Mekke Şerifi Hüseyin ile Suudi ailesi arasında kanlı bir iç savaşın oluşmasının öyküsünü görmezden geliyor. Filmde ve anlatımında Lawrence çöle olan ilgisinin sebebini onun temiz ve pak olması şeklinde değerlendiriyor. Ancak film İngiliz yetkililerin ve onların casuslarının politikalarının Batı Asya'da yıkıcı etkiler yarattığına değinmiyor.
Alman yönetmen Werner Herzog 2015 yılında Gertrude Margaret Laotian Bell'in çalkantılı hayatını konu alan ve ünlü Hollywood oyuncusu Nicole Kidman'in oynadığı Çöl Kraliçesi filmini Amerika şirketi IFC'nin yatırımıyla çekti. Çöl Kraliçesi filminin hikayesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm Gertrude'un 20. yüzyılın başlarında akrabalarının desteğiyle İran'a yaptığı gezide İngiliz Büyükelçiliğinde sekreterlik yapan bir adamla tanışmasını, ancak ailesinin evliliğine karşı çıkması nedeniyle Londra'ya geri dönmek zorunda kalması ve sonunda da söz konusu gencin intihar etmesini öğrenmesini içeriyor.
Ancak ikinci bölüm Gertrude'un bu filmde dostluğundan da söz edilen meslektaşı Lawrence gibi kendi deyimiyle çöl sakinlerinin hayatını tanımak için birkaç Arap ülkesinin çöl bölgelerini art arda yaptığı gezilerin hikayesidir. Yönetmenin çabası ve hikayenin anlatımı, Gertrude'un yaptıklarını İngiliz hükümetinden bağımsız ve olumlu bir şekilde göstermek olsa da, filmin kendisi aslında tüm raporları onun İngiliz elçilikleri için yazdığına ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbini seyahat için, hatta kendi seyahat sertifikasını taklit ettiğine işaret ediyor.
Tahran Radyosu.
Hikayenin açılış anlatımı Mısır'daki İngiliz karargahının Batı Asya'ya hakim olmak ve Filistin'i işgal etmek için Britanya ordusu komutanlarının bir araya gelmesi ve Gertrude'a bir görev belirlemesiyle başlıyor. Filmin hikayesi Gertrude'un Şerif Hüseyin, Mekke Şerifi, Abdullah ve Faysal'ın çocuklarını da ziyaret etmesi ve Faysal'ın yeni Irak ülkesinin müstakbel kralı olacağını tahmin etmesi sahnesiyle sona eriyor. Film 36 milyon dolara mal olurken hasılası sadece 2 milyon dolarda kaldı. Arabistanlı Lawrence filmi ise 1962 yılında 15 milyon dolar ile çekilirken 70 milyon dolar gişe yaptı.
Arabistan'ı Lawrence ve Çöl Kraliçesi'nin film hikayeleri birkaç 10 yıllık bir zaman aralığı ile çekilmiştir. Ancak her iki filmde de anlatı, İngiliz sömürge hükümetini en çok hizmet eden insanları haklı çıkarmak ve kahramanlaştırmak içindir. David Lean'in pahalı ve destansı filmi anlatı ve yapı açısından Herzog'un zayıf çalışmasıyla karşılaştırılamaz. Çünkü hikaye ve yapı kalitesi açısından birbirinden çok farklıdır. Ancak her iki filminde hikayesi Batı Asya'daki kahramanların batılı olduğu ve Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan ve Irak gibi yeni hükümetlerin onların çabaları ve eylemleri sonucunda kurulduğu tarihi anlatmaktır.
Bu filmlerdeki bir diğer konuda Lawrence ve özellikle Gertrude Bell'in bu süreçte yadsınamaz bir rol oynadığı Batı Asya'nın tarihi yerlerindeki antik eşyaların yağmalanmasını meşrulaştıracak hikayeler yaratmalarıdır. İslam dünyasındaki bakir topraklar ve özellikle petrolün keşfi, sömürgecileri daha fazla etki kazanmak ve güçlerini organize etmek için daha fazla para harcamaya teşvik etti.
Çölün kraliçesinde tarihi yerlerden antik nesnelerin çalınması konusu net bir şekilde gündeme getirilse de film senaryosunda bu davranışların çoğu rastgele ve plansız olarak tasvir edilmiştir. İngiliz krallığının ajanları için çöl çekici, sıra dışı ve keşfedilmemiş bir ortam değil, daha fazla yağma yeriydi.
Değerli dinleyiciler, çöl sömürgeciler için paha biçilmez gevher adlı sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsuday.com adresinden takip edebilir, Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
İslam dininin zuhur etmesi, İslam peygamberinin sergilediği çaba ve mücadeleleri ile beşeri tarihin dönüm noktası olmuştur. Bu ilahi dinin sayısız getirileri ile şimdiki beşeri medeniyeti de sayısız ilerleme ile karşı karşıya getirdiği kesindir. Şimdi hep birlikte Allah Resulü'nün değerli mirası olan bu semavi dini tanıtmaya devam edeceğiz.
Geçen bölümde İslam dini Allah Resulü'nün ebedi mirası olduğunu ve insanları Yüce Allah ile teamüle ve bunun yanı sıra toplumla ve yine kendisiyle teamüle yönelttiğini anlattık. Biraz önce de belirtildiği üzere İslam dini sayısız getirileriyle şimdiki beşeri medeniyeti de sayısız ilerleme ile karşı karşıya getirmiştir. İslam dininin en basit getirisi insanların arasında okuma yazmayı yaygınlaştırması ve İslam aleminde bilim ve ilimlerin kapılarını tüm insanların yüzüne açması ve bu bilim ve ilimlerin Batı dünyasına ve başka milletlere ve ardından tüm dünyaya sunmasıdır. Öyle ki bu semavi dönüm noktası olmaksızın Roma, Mısır ve İran gibi medeniyetler hiçbir zaman şimdiki medeniyet seviyesine ulaşamazdı.
Geçen bölümde İslam dini Allah Resulü'nün ebedi mirası olduğunu ve insanları Yüce Allah ile teamüle ve bunun yanı sıra toplumla ve yine kendisiyle teamüle yönelttiğini anlattık. Az önce de belirtildiği üzere İslam dini sayısız getirileriyle şimdiki beşeri medeniyeti de sayısız ilerleme ile karşı karşıya getirmiştir. İslam dininin en basit getirisi insanlar arasında okuma yazma yaygınlaştırması ve İslam aleminde bilim ve ilimlerin kapılarını tüm insanların yüzüne açması ve bu bilim ve ilimlerin Batı dünyasına ve başka milletlere ve ardından tüm dünyaya sunmasıdır. Öyle ki bu semavi dönüm noktası olmaksızın Roma, Mısır ve İran gibi medeniyetler hiçbir zaman şimdiki medeniyet seviyesine ulaşamazdı.
Fransız ünlü tarihçi Gustave Le Bon İslam ve Arap Medeniyeti adlı eserinde şöyle diyor. Kuşkusuz İslam'ın siyasi ve sosyal nüfuzu sonsuz ve çok önemlidir. İslam bayrağı göndere çekildiği her kentte medeniyet de göz kamaştıran parlayışı ile orada tecelli etmiştir. Fransız ünlü müneccim ve matematikçi Pierre-Simon Laplace da şöyle diyor. Gerçi biz semavi dinlere inanmıyoruz fakat Hazreti Muhammed'in inancı ve talimi beşeri yaşam için iki sosyal örnektir. Bu yüzden itiraf ediyoruz ki onun dininin zuhur etmesi ve akılcı ahkamı büyük ve değerlidir ve bu yüzden Hazreti Muhammed'in talimini benimsemekten bağımsız sayılamayız.
İslam dini son ilahi din ve en mükemmel inanç olarak Yüce Allah tarafından ve Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aracılığıyla insanları hidayete ve saadete erdirmek için gönderilmiştir. İslam peygamberinden önce gelen tüm ilahi peygamberler o Hazret'in geleceğini müjdelemiştir. Allah Resulü'nün ebedi mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'le geçmiş enbiyanın İslam peygamberinin zuhurunu müjdelediğini, hatta kitap ehli olanların o Hazret'in gelmesini beklediklerini buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa bin Meryem'den naklen o Hazret'in de İslam peygamberinin zuhur edeceğini ve adı da Ahmet olduğunu beyan ettiğini ifade ediyor.
İslam dini son ilahi din ve en mükemmel inanç olarak Yüce Allah tarafından ve Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın aracılığı ile insanları hidayete ve saadete erdirmek için gönderilmiştir. İslam peygamberinden önce gelen tüm ilahi peygamberler o Hazretin geleceğini müjdelemiştir. Allah Resulü'nün ebedi mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'de geçmiş enbiyanın İslam peygamberinin zuhurunu müjdelediğini ve hatta kitap ehli olanların o Hazret'in gelmesini beklediklerini buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa bin Meryem'den naklen o Hazret'in de İslam peygamberinin zuhur edeceğini ve adı da Ahmet olduğunu beyan ettiğini ifade ediyor.
İslam dininin en önemli imtiyazı, kalplere nüfuz ederek ve insanların arasında kardeşlik ve vahdet duygusunu geliştirerek yayılmasıdır. İslam'ın amacı insanların saadeti ve beşeri toplumda adalet ve özgürlüğü sağlamaktır. İslam peygamberinin bu hedeflere ulaşmak için barışçıl ve özgürlükçü hareketini başlatmasıyla beraber bu semavi din çok hızlı bir şekilde gelişti ve yayıldı. Allah Resulü'nün insani kerametin bir parçası olarak özgürlüğe saygı göstermesi, o Hazret hakkında ve parlak ve eşsiz kişiliği konusunda kitaplar yazan alimler ve düşünürlerin eserlerine yansıyan bir gerçektir. El-Hasani Siyer kitabında şöyle yazıyor. İslam peygamberi asla ve hiçbir zaman hiç kimseyi kendi inancından vazgeçmeye zorlamadı. Allame Şeyh Muhammed Hüseyin Kâşif-ül-Lugat'a da bu konuda şöyle diyor. İslam peygamberi ya ahdinden dönen ya da o Hazreti Tevhid'i yaygınlaştırma ülküsüne karşı çıkanlarla savaştı. Bu savaşlar esasen İslam üzerinde ısrar etmekle ilgisi yoktu.
İslam peygamberinin insani kerametle ilgili düşünceleri gözden geçirildiğinde herkesin dikkatini çeken nokta o Hazretin insani kerameti tehdit eden tehlikelerin hakkında yaptığı uyarılardır. Buna göre Allah Resulü gafleti ve kendi kendine yabancılaşmayı ve şehvetlere ve maddiyata boğulmayı insani keramete yönelik en önemli zararlar olarak tanımlamış ve insanları kendi keramet ve şerefini kollama konusunda uyarmıştır. İslam peygamberi bu konuda şöyle buyuruyor. Allah katında hiçbir şey insandan daha saygın değildir. O Hazreti hatta meleklerdi mi diye sorulduğunda da evet, zira melekler güneş ve ay gibi mecburdur. Fakat insan hür iradeyle yaratılmıştır şeklinde karşılık verir.
İslam tarihinde defalarca vurgulandığı üzere Müslümanlar ne zaman bir kenti fethettiyse başka dinlerin izleyenlerine Müslümanlar gibi inanç özgürlüğünü sunmuştur. Ve eğer cizye adında cüz'i bir vergi alınmışsa bu da tamamen onların can güvenliğini temin etme yönünde harcanmıştır. Zira onların can ve mal ve namusunun güvenliği İslam dininin güvencesi altında olmuştur. Başka dinlerin mensupları ibadetlerini de özgürce yapmıştır. İslam tarihini okuyan herkes bu hakikati bilir. Hatta İslam hakkında kitap yazan Hristiyan düşünürler de bunu itiraf etmiştir. Örneğin İslam ve Arap Medeniyeti adlı kitapta şöyle okumaktayız. Müslümanların başka cemiyetlere yönelik davranışları o kadar yumuşaktı ki bu cemiyetlerin dini liderleri kendileri için dini meclisler düzenleyebilirdi. Yine bazı kaynaklarda bir grup Hristiyan rapor sunmak üzere İslam peygamberinin huzuruna çıktıklarında kendi dini ibadetlerini Medine'nin Mescid-i Nebi Camii'nde özgürce yerine getirdikleri ifade edilir.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberinin başta Yahudiler olmak üzere başka dinlerin mensupları ile ilişkisi iyi komşuluk ve barışçıl ilişki temelindeydi ve karşı tarafın insani kerametine saygı duyardı. Allah Resulü Yahudilerin kötü davranışlarına karşı sürekli sabırlı davranır ve nifak temelindeki uygulamalarına göz yumar ve onları Müslümanlarla bir tutar ve dini ayinlerine saygı gösterirdi. Allah Resulü Yahudilerle anlaşmalarına bağlıydı ve eğer Yahudilerden biri anlaşmaya aykırı hareket edecek olursa sadece onu cezalandırır ve onun suçundan başka Yahudileri sorumlu tutmazdı. Nitekim Müslümanlara ihanet eden Ka'b bin Eşref ve Selam bin Ebi Hakik'e karşı da aynı yöntemi uyguladı ve diğer Yahudilere dokunmadı. Gerçekte İslam peygamberinin Yahudilere karşı davranışı hatta Kureyş aşireti ve diğer Arap aşiretlere karşı davranışına nazaran daha yumuşaktı.
İslam peygamberinin en önemli kaygısı insana yüceltmek ve kurtuluşa erdirmekti. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinin 128. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. İslam peygamberi her temiz yiyeceği helal ve her kötü ve menfur şeyi haram ilan ediyor. Ve insanların omuzundaki ağır yükümlülükleri hafifletiyor ve onları ellerine ve ayaklarına bağlanan zincirlerden kurtarıyor.
İşte bu yüzden İslam dini insanı eşrefi mahlukat ve marifet sahibi olarak tanımlıyor. İslam dinine göre insan Allah'tan başka hiçbir şeye tapmamaya layıktır. Ve bunun dışında her türlü inancı bir kenara itmesi ve hiçbir insanın karşısında boyun eğmemesi ve tağut hükümdarları ve ilahi olmayan herkesi reddetmesi gerekir. İnsanın hiçbir diktatöre ve müstekbire boyun eğmemesi gerekir. Nitekim İslam peygamberi de Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmemek gerektiğini buyurur. Kur'an-ı Kerim de bu konuda şöyle buyurur. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şey eş tutmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın.
İçine ilahi ruh üflenen insan ilahi halife olma mevkiine gelebilir ve ilahi cemalin tüm sıfatlarını aynası olabilir. Böyle bir insan Allah'ı kendisinin maliki bildiğinden asla bencil olamaz ve ancak Allah'a tapar. İnsanın taptığı Allah varlık alemini yaradan ve tüm işleri tedbir eden ve her şeye mutlak hakim olan yegane Allah'tır. Ancak bu merhaleye gelebilmek için insan ilk önce nefsini tezkiye etmesi ve kendini tanıması gerekir. gerçekte kendini tanımak, insanla Allah arasında bir irtibat köprüsüdür. Nitekim peygamberler ve evliyalar da bu yoldan ilahi kutsal kata yöneldiler ve kendilerini nefislerinin tutsağı etmediler. Her insan çevresini ve iyi ve kötü olan şeyleri tanımadan önce kendini tanıması ve fıtratında yatan hazineyi keşfetmesi ve onları kemale erdirmesi ve nefsani heva ve heveslerine ve şehvetine gem vurması gerekir. Ancak bu durumda en büyük saadete nail olabilir.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@wes.erik.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, namaz kılmak ve Allah'ı anmanın Kur'an-ı Kerim'in pratik talimlerinden olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Allah'ı zikretmek ve anmak adıyla namaz kılmak ve ayrıca ve akimes salatelle zikri, şimdi Ramazan ayı münasebetiyle buna da dikkat edelim ve akimes salatelle zikri, bu pratik talimatlardan biridir. Namaz zikir içindir, Allah'ı anmak içindir. Namazı Allah'ı zikretmek için koruyun. Bugün eğer biz bunu kendi hakkımızda yapsak, ki hepimiz bunu yapabiliriz, namazı dikkatlice okuyalım ve namazda kalbimizi başka yere bırakmayalım ve namazı Allah'ı zikretmek için okuyalım. Bu muhakkak bizim ruhsal yücelmemizde birçok etkisi olacaktır. Ayrıca ya eyyühellezine amanu tubu ilallaha tavban nasuha. Ki bugünler tevbe günleridir, istiğfar günleridir, Allah'a rücu etme günleridir. Umarım inşallah Yüce Allah halkımızın tüm kesimlerini ve tüm Müslüman kesimlere Ramazan ayının görevlerini, İslami görevlerini yerine getirme tevfiki nasip etsin. Kur'an'a göre davranın. Bu Kur'ani emirler, tüm bu binlerce Kur'ani talimatlar, yerine getirilebilen hareketlerdir. Elbette ki hükümetlerin daha çok sorumlulukları vardır. Ülke üzerindeki hakim güçler ve toplum yöneticileri daha fazla sorumlulukları vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni son kargaşalarda ülkenin güçlü noktalarını yok etmeye çalışıldığını söyledi. İran, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti Meclis Başkanları Asya Parlamenter Asamblesi'nin oturum aralarında üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı düşman sakin değil ancak biz onu sakinleştirir sonra yeneriz vurgulamasında bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı polisin düşmanı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Fransız Yayın Kurumu'nun yargılanması gerektiğine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Brezilya'daki gelişmelere tepki gösterdi. Ukrayna uçağında şehit olanların ailelerine 150 bin dolar tazminat ödenecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri ilerlemesini engellemeye müsaade etmeyeceklerini söyledi. Türk siyasi uzmanları Türkiye'nin birkaç ay içinde Cumhuriyet tarihinin en zor seçimlerini yapacağına inanıyorlar. Ve Türk vatandaşları Rusya ile iyi ilişkilerin kurulmasını istiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82 ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.